nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doktor Ahmet Çolak.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 19. söz Risaleti Ahmediye dairdir. Ve ma medahtu Muhammeden bi makaleti ve lakin medahtu makaleti bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Yani ben Hazreti Muhammed'i kendi sözlerimle methetmedim, güzelleştirmedim. Aksine kendi sözlerimi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ile güzelleştirdim. Yani benim sözlerimde bir güzellik varsa o Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan bahsettiğim içindir. Ondan bahseden sözler güzel oluyor. Yoksa o zaten kendisi güzel. Biz anlatarak onu güzelleştirmiş olmuyoruz. Ne kadar hoş, güzel bir tabir. Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir aleyhissalatu vesselam. 14 reşahatı tazammun eden 14. lemanın 1. reşası. Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarif var. Birisi şu kitab-ı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kebirin ayeti kübrası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Yani peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci burhan natıkı olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, bugün bu gece burayı tercih etmemizin sebebi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın dünyaya teşrif etmesi nedeniyle Peygamberimizin şahsiyet-i maneviyesinden, Nur-u Muhammedi'den, Hakikat-ı Muhammedi'den bahsetmek için onunla ilgili bir yer okuyalım diye burayı tercih ettik. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın esasen teşrifleri anne rahminden dünyaya gelme şeklinde değil. Hakiki manada teşrifleri Nur-u Muhammed'in yaratılmasıyladır. Ama bugün bir vesile bedenen dünyaya teşrif etmesinin, anne rahminden dünyaya teşrif etmesinin, bedenen teşrif etmesinin gecesi olduğu için biz bugünü bu şekilde değerlendiriyoruz ve Mevlid Kandil diyoruz. Ama hakikat noktayı nazarından Peygamberimizin teşrifleri Nur-u Muhammed'in yaratılmasıyladır. İnşallah dersimizin içerisinde o konuya temas edeceğiz. Önce Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın diğer peygamberlerle ve ümmetiyle münasebet noktasına değinelim. Evet, o burhanın şahsı manevisine bak. Bir insanın nerede doğduğu, kaç yaşında vefat etti, annesi kim, babası kim, kaç kilo, bedeninin özellikleri gibi şeyler, hayatında geçirdiği durumlar, onlara biz şahsiyeti maddiye diyoruz. Maddi şahsiyeti. Adınız ne diye soruyorsunuz? Ali diyor. Nereden geldiniz? Ankara'dan geldim. Tanıştıktan sonra soruyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Ben İstanbul valisiyim diyor. Hemen birden durumunuz değişiyor, değil mi? Yani İstanbul valisi olma özelliği onun manevi şahsiyetidir. Veya benim başıma gelen bir olay gibi tanışıyorsunuz, kimsiniz? Şu sonra diyor ki ben diyor İmam Rabbani diye bilinirim diyor. Meğer Mücedd-i El-Fistani İmam Rabbani'ymiş. Ya, İmam Rabbani ifadesi bize hemen durumu değiştirdi. İkinci binin müceddidi. Özelliğini ortaya koydu değil mi? İkinci binin müceddidi. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Hazreti Amine ile Hazreti Abdullah'tan doğma, daha babası kendisi dünyaya gelmeden babası vefat etmiş, 6 yaşındaki yetim kalmış gibi siyeri noktayı nazarından değil de bir de onun temsil ettiği manevi şahsiyeti noktayı nazarından Peygamberimize bakmak lazım diyor Üstad Hazretleri. Hani bir biliyorsunuz peygamberimize diyor olan saygıda kusur etmemek için hani diyelim bir kabuktan bakıyorsunuz bir yumurtadan bir tavus çıktı. Evet bu tavus o yumurtadan çıktı ama siz tavusun özelliklerini yumurtada aramaya kalkarsanız hata edersiniz. Öyleyse ara sıra kafamızı çevirip asumanda tayaran eden o kuşa bakacağız ki ta o kuşa karşı bir hürmetsizliğimiz yani kabukta olan şeyleri kuşta aramayalım. Veya işte bir çekirdeği ağacı örnek görür üstadımız malumunuz. O zaman peygamberimizin siyer hayatına bakarak işte o da bakıyorsunuz herkes gibi yiyor, içiyor, çarşıya gidiyor, alışveriş yapıyor, bazen şahit istiyor, bazen birisine bir borç alıyor, bir malını rehin veriyor değil mi? Harpte yaralanıyor. Yani insan bazen peygamberimizin bu hallerine bakınca işte eşlerle münasebetleri, bazı problemlerle karşılaşıyor vesaire. O zaman peygamberimizin hakiki şahsiyeti manevisine insan bakamayınca Allah korusun ona hürmetsizlik veya saygısızlık yapabilir. Böyle durumlar düşenler oluyor mu? Ne yazık ki oluyor. O zaman bir Müslümanın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti maneviyesini gerçekten bilmesi gerekiyor. Nedir o zaman bu zatın şahsiyeti maneviyesi? Başladı. Sathı arz bir mescit. Hani diğer peygamberlerle bir mukayese yapıyor önce. Üstad Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de geçen Bakara suresinin başında onlar hani iman edenlerin vasıflarını anlatırken onlar iman ederler. Ne iman ederler? Bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Yani sana ve senden öncekilere indirilenlere iman ederler. Dikkat edin. Yani sana iman etme belli. Senden öncekilere indirilenlere onlara da iman etmek gerekiyor. Aslında burada Yahudi ve Hristiyanlara bir teşvik var. Yani İslam dini sizin inandığınız dinleri ve peygamberleri onlara gönderilen kitapları inkar etmiyor. Sizin haydi haydi öncelikle İslam'a girmeniz gerekiyor. Haydi hiç dinden, imandan, vahiyden, peygamberden, Allah'tan haber olmayan insanların bir parça biraz garip davranmalarını hoş görelim. Sizin ama hiçbir mazeretiniz olamaz diye aslında burada ehli kitaba karşı bir teşvik söz konusu. Şimdi burada da yani bütün peygamberleri kabul eden insanlara karşı ister Yahudiler olsun, ister Hristiyan olsun, isterse başka peygamberi kabul eden bir ümmet olsun Peygamber Efendimiz'i çünkü diğer peygamberlerde olan özellikler öncelikle peygamberimizde ve daha üstün seviyede var. Öyleyse Hazreti İsa Aleyhisselam'a inanmayı gerekli kılan bir özellik Hazreti Muhammed'de ileri seviyede var. Hakeza Hazreti Musa Aleyhisselam'a inanmayı gerekli kılan özellikler Hazreti Muhammed'de de var. Öyleyse ey Hazreti Musa'ya inanan Yahudiler ve ey Hazreti İsa'ya inanan Hristiyanlar, sizlerin öncelikle Hazreti Muhammed'e iman etmeniz gerekiyor. Burada da ne diyor? Ey Yahudiler, sizler havralarda ibadet edersiniz. Ve ey Hristiyanlar, sizler de kiliselerde. Değil mi? Ama Allah Hazreti Muhammed'e, Hatem-ül Nebi olan peygambere yeryüzünü bir mescit olarak kılmış. Bize bir soru gelmişti. Soru şöyle başlıyor. Acaba bir Müslüman aya çıkabilir mi diye. Biz de şaşırdık yani bu soru değil ama elbette çıkar. Hani bir astronot, bir Müslüman astronot olarak aya çıkabilir mi diye. Biz de soru boş gitmesin diye elbette çıkabilir dedik. Her yer Allah'ın mülküdür. Ardullahi vasiyah ayet var. Allah'ın arzı geniştir. Orası da Allah'ın mülküdür. Bir Müslüman da oraya çıkabilir. Meğer arkasına soru gelecekmiş, onun için soruyormuş. İkinci bir soru geldi, o halde bir astronot o aya çıkarsa nasıl namaz kılacak? Soru oymuş aslında neticede. Tabi bunun cevabını İslam alimleri vermişler, kutuplarda vesaire, peygamberimizin hadisinden hareketle bir Müslüman vakitlerin olmadığı bir yerde yaşarsa bu yeraltı olabilir, kutuplar olabilir. Hatta küre arzının dışında uzay olabilir, ay gibi, daha başka yıldızlar veya herhangi bir yerde olabilir. Takdir edersiniz demiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani siz neredeyseniz bulunduğunuz yeri başka bir yere uygun olarak zamanı takdir edersiniz, ona göre namazlarınızı kılarsınız. Peki ne yapacak kutuptaki bir insan? Kutuptaki bir insan kendisine yakın meridyenlerde yaşayan ülkelerin namaz vakitlerini esas alır. Ve namaz vakitleri ona göre oran namaz vakti geldi mi namazını kılar. Baş vakit geldi mi kendi bulunduğu yerde o vakit bir mesele. Şimdi uzaya giden kardeşimiz Mekke'nin, Kabe'nin namaz vakitlerini esas alır. Ve dünyaya, küre-i arza dönerek namazını kılar. Onun için üstadımız bu konuyu şöyle ifade ediyor. Kainat Mescid-i Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor. Ne kadar güzel değil mi? Kainat neymiş? Büyük bir mescid. İçindekiler sacid. Yani secde edenler. Abid. İbadet edenler. Yani namaz kılıyorlar içindekiler. İşte bu büyük mescidin içerisinde Kur'an kainatı okuyor. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah kainatı bir mescid olarak vermiş. Peygamberimizin temsil ettiği manevi şahsiyet böyle anlaşılıyor. Ya maşallah. Mekke bir mihrap, Medine bir minber. Aslında Mekke'yi mihrap derken biliyorsunuz Mekke'de bir amud-u nurani olan Kabe var. Ve bütün insanlar namaz kılarken Kabe'ye dönerler. Böyle saf saf tabiri caizse dünyadaki insanlar Kabe'ye dönerek halkalar şeklinde. Kabe'nin etrafında görmüşsünüzdür. Halka halka olur Müslümanlar. Bu halkayı dünya çapında düşünelim. Dünya çapında bütün Müslümanlar Kabe'ye dönerek halka halka olmuş, saf saf olmuşlar. Mihrap namaz kılarken İmam Efendi'nin durduğu yer. Minber ise hutbe okuduğu yer. Dolayısıyla Müslümanlar mihrabımız olan Kabe'ye yönelerek namaz kılıyorlar. Kabe peygamberimizin esasen mihrabıdır. Burada ince bir sır var. Şualarda Üstad Hazretleri dünyanın yuvarlak olmasıyla ilgili bir delil getirir. İslam alimlerinin namaz kılarken bütün rekatlarda ve rükünlerde Kabe'ye dönmenin farz olmasını ifade etmeleri gösterir ki bu dünyanın yuvarlak olduğuna bir delildir. Ne demek yani? Yani bir insan ayaktayken Kabe'ye dönmek zorunda, doğru mu? Evet. Peki rükudayken? Rükudayken de eğer namazdayken bir adamın göğsü Kabe'den başka bir tarafa dönse namazı bozulur mu? Bozulur. Bu adam rükudayken göğsünü yere doğru döndürüyor. Secdedeyken tamamen yere kapanıyor. Kabe'nin yanında da olsa göğsü Kabe'den dönmüş oluyor yani. İşte diyor üstadımız, dünya yuvarlaktır. Dünyanın Kabe'nin bulunduğu yerden ferşe. Oradan da arşa uzanan nurani bir direk var. Dolayısıyla siz dünyanın neresinde olursanız olun, Kabe tarafına döndüğünüzde, rükuya eğildiğinizde o dünyanın ortasından geçen nurani direğe doğru dönmüş oluyorsunuz. Secdeye gittiğinizde de hakeza. Dolayısıyla aslında Kabe sadece küre-i arzın merkezi değil, aslında kainatın merkezi oluyor. Yani Allah kainatın merkezini peygamberimize bir mihrap yapmış. Kabe yapmış yani. Namazgah yapmış. Medine'de bir minberdir. Bu da tarihi bir olay olarak biliyorsunuz. İslam dininin hükümlerinin uygulandığı yer Medine'dir. Aynı zamanda dünyaya İslam'ın yayıldığı yer de Medine'dir. Medine'den Peygamberimiz İslam'ı dünyaya yaymıştır. Mesela mektup yazarak birçok devletlere oradan mektuplar göndermiş ve oradan İslam'ı tebliğ etmiştir. Dolayısıyla bu şahs-ı manevi olan, bu zatın şahs-ı manevisi itibariyle Cenab-ı Hak buna böyle özellikler vermiş. O burhan-ı bahir olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ehli imana imam. Bu da hoş bir tabir. Namaza durunca imamlar şöyle dua ederler. Ya Rabbi imam oldum bana uyanlara. Yani uymayan bir adam, imama uymayan bir adam cemaatle namaz kılmış olur mu? Hayır. Ama diyelim ki hutbe okurken bir insan bir yerde bir vaaz ederken, nasihat ederken sadece o camide cemaat olarak uyanlar değil, diğerleri de dinler. Böyle güzel bir benzetme var. Demek ki Peygamberimiz bütün ehli imana imam olmuş. İmamlık inananlar için. İnananlara imam. Ama bütün insanlara hatip. Kime hitap ediyor? Bütün insanlığa hitap ediyor. Onun için Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ya eyyuhennâsü ubudû, değil mi? Ey insanlar, ibadet ediniz. Sadece müminlere demiyor. İnananlara demiyor yani. Ey insanlar. Hatta Peygamberimiz ey nas diye hitap ediyor. Dikkatini çekmiştir. Mesela veda hutbesinde. Ey insanlar diye hitap ediyor. Çok dikkat çekici bir ifade. Onun için Peygamber Efendimiz'e inananlara ümmet icabe deniyor. Peygamberimize uyanlar manasına. Peygamberimizin getirdiğini kabul edenler anlamında ümmet icabe. Ama Peygamber Efendimiz'in getirdiği hakikatleri anlatılacak bütün insanlara, inanmayanlarına ümmeti davet deniyor. Yani onlar da davet edilecekler. Onlar da aslında ümmet-i Muhammed'tendir fakat inanmayanlardandır. Onun için onlara da hitap ediyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Müslümanların İslam'ı sadece kendilerine ve Müslümanlara değil, herkese anlatması mecburi, vazifesi. Bu bir farz-ı kifayedir. Bir grup insan bunu anlatmakla diğer insanlar bu sorumluluktan kurtulmuş oluyor. Ama bütün Müslümanlar bu görevi terk etseler, bütün Müslümanlar sorumlu olur. Ayet var bu konuda. Sizden Allah'ın emirlerini anlatan, yasaklarından sakındıran bir grup bulunsun. Emir. Dolayısıyla nasıl ki bir cenaze namazını bazı Müslümanların kılması farz-ı kifayedir. Hiç Müslüman kılmaz, herkes sorumlu olur. Dolayısıyla Allah'ın emirlerini, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini bütün insanlara anlatmak ümmeti Muhammed'e farz-ı kifayedir. Evet. Onun için onun hutbesi devam ediyor kıyamete kadar. Onun imamlığı kıyamete kadar devam ediyor. Camide namaz kıldıran bir imam hakikatta Peygamberimize uymuş bir imamdır. Yani. Çok enteresan. Bunun bir örneğini söyleyeyim size. Peygamberimiz hastalık son dönemlerinde Hazreti Ebubekir Efendimiz'e demiş ki söyleyen Ebubekir'e namazı kıldırsın. Birkaç sefer söyledikten sonra Peygamber Efendimiz'in bu isteği Ebubekir'e ulaştırılıyor ve Ebubekir Efendimiz bir müddet namazı kıldırıyor. Peygamberimizin tabi Hücre-i Saadet'i kaldığı odanın kapısı mescide bakıyor. Mescide açılıyor yani. Mescid-i Nebevi'ye. Hazreti Ebubekir Efendimiz namazı kıldırırken cemaate, imamlığa durmuş namazı kıldırırken Peygamberimiz odadan çıkıyor. Zaten yakın, hemen arası belki bir 10 metre var, yok yakın. Peygamberimizi görünce, hissedince Ebubekir Efendimiz geri çekilmek istiyor. Peygamberimiz işaretle durmasını istiyor. Peygamberimiz gelip yanına duruyor Ebubekir Efendimizin. Hazreti Ebubekir Efendimiz Peygamberimize uyuyor. Cemaat de Ebubekir Efendimize uymuş. Şimdi aslında dünyadaki bütün imamlar aynı o manzarayı yaşıyorlar. O imamlar Peygamberimize uyuyor. Diğer insanlar da o imama uyuyor. Yani imam kim? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Peki bu kendisinden sonra gelen ümmet-i Muhammed'in imamları, hatipleri, o da. Hani bir de var ya, duymuşsunuz veya görmüşsünüz bazı camilerde, özellikle Arabistan'da yapılıyor değil mi? İmam Allahu Ekber diyor, müezzin de Allahu Ekber. Yani imamın dediğini tekrar ediyor değil mi? Aslında bütün hatipler, İslam'ı anlatan bütün hatipler, bütün tebliğciler, Peygamberimizin o sesini yankılattırıyorlar bulunduğu yerde. Yani konuşan aslında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Anlatabildim mi? Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin ayetini okurken Peygamberimizin okuduğu ayeti dillendirmiş oluyor burada. Bütün asırlar Peygamberimizin o emriyle yankılanıyor. Ya Peygamberimizin şahsı manevisi bu işte. Öyleyse Peygamberimiz vefat etmiş midir? Hayır. Evet. O da her fani gibi ruhu bedeninden, dünya bedeninden çıkmıştır. Ama hakikat noktayı nazarından Peygamberimiz yine hizmetinin başındadır. Allah onu ahiret alemlerine de almış olsa yine bu dünyayla irtibatını devam ettiriyor ve o hizmetinin başında. İşte Esas demek istediğim, bu Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif edip bedenen gelmesinden sonraki hayatı ile önceki hayatının aslında sürekli devam ettiği şeklinde. Hatta peygamberlerin de hayatını geriye götürecek olursak, ta Hazreti Adem'den öncesine, ta arşın ve kürsinin yaratılmasından öncesine, hatta levhin ve kalemin yaratılmasından öncesine de Peygamber Efendimizin nurunu götürebiliriz. Böyle ince bir mana var. İnşallah ona temas edeceğiz. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ehli imana imam. Bütün insanlara hatip. Devam ediyor. Bütün ev enbiyaya reis. Ha biz diyorduk ümmeti Muhammed'in imamıydı. Aynı zamanda bütün peygamberlerin de reisi. Nasıl oluyor? Bütün evliyaya seyyid. Bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halkayı zikrin serzakir. Yani bir güzel benzetme var. Zikir halkalarında biliyorsunuz bir kişi ortasına oturuyor. O diyor ki فَالَمَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Yani bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Öbürleri tekrar ediyor. La ilahe illallah. O zikirci başının dediği ifadeyi sağ ve solunda, arkasında ve önünde oturan bütün halkadakiler tekrar ediyorlar. Sanki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonrakilerin ve kendisinden öncekilerin ortasında bir serzakir olarak oturmuş. Önünde, arkasında, sağında, solunda, altında, üstünde ne kadar mevcudat varsa ki bunların başında insanlar, insanların içerisinde kendinden sonra gelen ve kendinden önceki peygamberler başlamış ümmetleri ve belki de bunların içerisinde cinler, melekler ve bütün mevcudat o zatın la ilahe illallah ifadesini hep beraber tekrar ediyorlar. O ne diyor? Ya Rabbi ebediyeti ver. Hepsi ya Rabbena biz dahi istiyoruz değil mi? Üstad Hazretleri bunu ifade ediyor. O ebediyet istiyor, beka istiyor, lika istiyor, saadet ebedi istiyor. Evet, bütün mevcudat onun duasına amin ya Rabbena ver biz dahi istiyoruz diyerek iştirak ediyorlar. Ne kadar hoş. İşte Peygamberimizin şahsiyeti maneviyesi. Elhamdülillah böyle peygamberin ümmetiyiz. Ve bugün buraya bu peygamberin aleyhissalatü vesselam Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetleri bir parça anlamak ve Allah'ın bize ne büyük nimetleri ihsan ettiğini bir parça farkına vararak Allah'a daha iyi bir kul, peygamberimize daha iyi bir ümmet olmaya gayret edeceğiz. Gelişimiz, amacımız bu. Ve inşallah bu halimiz de bir ibadettir, bir marifet dersidir. Ve yine peygamberimizin müjdesiyle sahabelerin, meleklerin kanatlarını gerip diğer alemlerdeki varlıklara bu sohbeti ulaştırdığı sohbettir olur inşallah. Evet. Şimdi burada çok farklı, şimdi konu biraz daha dikkat edersen açıyor yavaş yavaş. Bütün enbiya hayattar kökleri. Peygamberimizi manevi bir ağaca benzetecek. Elbette bu ağacın kökleri. Bir defa ağaç kim? Peygamberimiz. Dikkat buyurun, burası önemli. Bütün enbiya hayattar kökleri. Bütün evliya taravettar semereleri. Bir şecere-i nuraniyedir ki peygamberimiz nurani bir ağaçmış. Evet. Bu ağacın kökleri peygamberler hayattar. Ve meyveleri de evliyalar. O zaman bu ağacın bir örnek verelim, daha iyi anlaşılır mesele. Hani bir çekirdekten bir ağaç yaratılırsa, ki öyle Allah-u Teala ağacı çekirdekten yaratıyor. O zaman bu çekirdek ağacın her tarafındadır denilse mahiyet olarak doğru mudur? Evet doğrudur. Böyle denilse hakikate aykırı bir şey söylenmiş olmaz. Yani bir çekirdekten yaratılan ağacın o çekirdeğin mahiyeti bütün ağacın her tarafında vardır denilebilir. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi şahsiyetini anlatan bir ders. İlem eyyuhel aziz, şu gördüğün büyük aleme, büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nur Muhammedi aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Yani Allah'ın bir ismi mülevvin. Duymuşsunuzdur. Yeşende ya mülevvin. Ey renklendiren demek. Mülevvin. Ey renklendiren. Yani tabiri caizse bütün mevcudatın rengini fırçasıyla at. Peki Allah, hani örnek veriyoruz diyelim, her şeyi yaratan Allah da elbette. Ama Allah yarattığı şeyleri bir şeylerden yaratıyor değil mi? Var ederken yoktan var ediyor. Mesela kainatı ilk çekirdeği Nur-u Muhammedi'dir aleyhissalatü vesselam. Burada burayı bir okuyayım. Gerçi şurada gelecek ama bunu okursak önce belki daha iyi anlaşılır diye. Üstadımız da bunu almış. Hem de mevzun biraz da anlaşılmasına vesile olur. Ayet okuyayım. Enne semavati vel arda kâneta ratkan fefeteknâhuma. Yani semavat ve arz bitişikti. Semavat diyor. Sema demiyor. Semalar yani. Gökler ve arz, yer küresi bitişikti diyor Allah. Sonra biz o ikisinin arasını ayırdık. Semaları ve arzı ayırdık. Bir ayet değil mi bu? Dikkat edin şimdi. Diyor ki, çok enteresan bir şey. Nur Muhammediye'den aleyhissalatü vesselam yaratılan maddi aciniye yani macun gibi yumuşak bir madde. O madde neden yaratılmış? Peygamberimizin nurundan. Peygamberimizin nurundan yaratılan maddeyi aciniyeden seyyarat ile, yıldızlar ile, şemsin, güneşin o nurun macun ve hamurundan infisal ettirilmesine işarettir. Yani yıldızlar, güneş ve benzeri seyyareler, içinde dün küre arz da dahil, bunlar Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimizin Nur-u Muhammedisinden yarattığı macundan ayırmış bunları. Şöyle ifade edelim. Bir çekirdeği Cenab-ı Hak biz desek ki mesela şu dal nereden ayrıldı? Bu dal bu çekirdeğin içerisinde bulunan mahiyetten ayrıldı değil mi? Bu yaprak, bu da, bu çiçekler, bunlar da, belki ağacın renkleri bunlar da, tatları, kokuları bunlar da, yani ağaçta ne varsa o çekirdeğinden ayrıldı denebilir. Bunu şimdi daha iyi görüyoruz. Bir yavru anne şeyden yumurtadan çıkıyor renkleriyle beraber. Yumurtanın içinden renkleriyle beraber çıkıyor. Renkleri sonra da buluşmuyor yani. İçinde ne varsa rengi, özellikleri hepsi orada, tırnakları hepsi orada beraber. Demek ki o tavusun kanatları işte neyse ağzındaki özellikleri, içindeki özellikleri hepsi o içindeki acuniye dediğimiz tabiri caizse macun gibi olan o sığ maddeden ayrılmış. Değil mi? Sanki kainat ağacını büyük bir alemi ya da kainatı büyük bir insan farz ederseniz ya da kainatı büyük bir tavus farz ederseniz onların bütün parçaları Nur Muhammedi'den yaratılan macunlardan ayrılmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuş ki evvel ma halakallahu nuri. Allah'ın yarattığı ilk şey benim nurumdur. Evet. Hadis. Olan hadis-i şerif. Delilin nedir diye sorarsanız diyor Üstad Hazretleri. Buna delilim bu hadis-i şeriftir. Hatta bir hadis daha var. Daha diyor Adem çamurun balçığın içerisindeyken ben peygamberdim diyor Peygamberimiz. Evet. Şimdi okuyalım cümleleri. Daha net anlaşılır. Onun için Peygamberimizin dünyaya teşrifleri Rebül Evvel ayının 12. gecesi veya gündüzü değil. O bedenen teşrifleri. Manen teşrif etmeleri ilk Nur Muhammed'in yaratılmasıyla. Peki ahireti irtihal itibari bedeninden, dünyadaki bedeninden ruhunun çıkmasıdır onun manası. Yoksa hakikat noktayı nazarından bizim içimizdedir, aramızdadır. Manen her bir ümmetinin salavatlarını bizzat kendisi alır. Peygamberimizin hadisi bu. Ben bizzat kendim alırım diyor salavatları. vasıtasız alırım diyor. Evet. Şimdi şu gördüğün büyük aleme, büyük bir kitap nazarla bakılırsa Nur Muhammed Aleyhisselam o kitabın, kainat kitabının katibinin, kim yazdı bu kainatı? Allah. Kaleminin kudret kalemiyle yazdı. Mürekkebi ne? Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O Nur Muhammed ile kainatı yazıyor. Onu diyecektim işte. Bir ağacı çekirdeğinden yaratıyor değil mi? Evet, yaratan Allah ama çekirdeğinden yaratıyor. Demek kainatı Nur Muhammedi çekirdeğinden halk etmiş. Boyasını da onun mürekkebinden kullanıyor Allah. Eğer o alem-i kebir bir şecere tahayyül edilirse, eğer bu kainat, bu alemine biz bir ağaç dersek, o zaman Nur Muhammedi hem çekirdeği hem semeresi olur. Hem kainat ağacının çekirdeği hem de o ağacın en mükemmel zişur meyvesi. Evet, bunun Miraç Risalesi'nde izahını yapıyor Üstad Hazretleri. Dersiniz nasıl Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hakikat-ı Muhammed itibariyle hem bu kainat ağacının çekirdeğidir hem de meyvesidir. Orada izah ediyor. Ya. Allah Nur-u Muhammedi'den sonra Levh-i Mahfuz yazmış. Kalemi yaratmış. Kalemi, Allah'ın kalemi yaratması Nur-u Muhammedi'den sonra. Hadis var. Levh-i Mahfuz'u da Nur-u Muhammed'den sonra yaratmış. Ondan sonra bütün arşı, kürsiyi, semaları hepsini Nur-u Muhammed'den sonra Nur-u Muhammedi'den yaratıyor. Tabi yine o ağacın en mükemmel meyvesi kim? Peygamber. Biz de o peygamberimize ne kadar benzersek ahlakta, edepte, imanda, takvada o kadar insan oluyoruz. Öyle değil mi? Üstad Hazretleri imanla insan hakiki insan olur diyor insan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyduğu nispette insan hakiki insan mertebelerinde terakki eder. Hatta bazen soruyorlar kardeşlerimiz, acaba Allah bizi ne kadar seviyor? Bunun bir ölçüsü olsaydı da keşke bilseydik diye. Allah beni ne kadar seviyor? Kolay. Ayette Allah buyurmuş. Eğer diyor peygamberimize Cenab-ı Hak, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Ta ki Allah da sizi sevsin. Devam ediyor. Günahlarınızı bağışlasın vesaire devam ediyor. O zaman demek ki peygamber efendimize ne kadar uyuyorsa bir insan o kadar Allah'ı seviyor demektir. Öyleyse Allah da ondan ne kadar razıdır? O kadar razı. Ayna peygamberimiz. Herkes o aynanın karşısına geçecek ve o aynaya ne kadar benziyorsa imandan adaba, büyük günahlardan sakınmaktan mekruhlardan sakınmaya varıncaya kadar, İhlas ve samimiyetten sadakat ve kanaate varıncaya kadar ne kadar benziyorsa peygamberimize o kadar insandır. Ve o kadar o ağacın güzel meyvesidir. Ama en güzel meyvesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Elhamdülillah. Devam ediyor. Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse, hani Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilir. O buyurmuş, insan küçük bir kainattır. Onun için alem asgar deniyor. Küçük alem insan için. Kainata da büyük insan demişler. Evet, yani kainat büyük bir insan, insan küçük bir alemdir. Örneğini şöyle veriyoruz, çekirdek küçük bir ağaçtır. Evet, ağaç büyük bir çekirdektir. Doğru mu? Doğru. Yani tabiri caizse insan küçük bir alemdir, o kainat ağacının küçük bir çekirdeği gibi tabiri caizse. Ve o kainat ağacında neler yaratmışsa Allah, insanda da cami itibariyle yaratmış. Ve bu kainat ağacının çekirdeği insan olmak beraber bu insanın da açılımı kainattır. Öyleyse kainat da büyük bir insandır denebilir. Eğer bu kainata büyük bir insan nazarıyla bakarsak, peki bu insanın, yani bu kainat hayat sahibi olan bu varlığın ruhu kimdir? Muhteşem bir ifade. Ne diyor? Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse, o nur, onun ruhu olur. Nur-u Muhammedi onun ruhu olur. Ya. Buna üstadımızın bir ifadesi var. Çekirdeklerdeki ukde-i hayatiye bir nevi ruh hükmünde diyor. Ne kadar güzel değil mi? Yani, evet çekirdeklerin ruhu yoktur normalde. Ama onlarda bir kanun var, namus var. O çekirdeklerde Allah'ın koyduğu bir zihayat kanun var. Bir ağaç programı var. O programa, o sisteme bir nevi ruh hükmündedir diyor Üstad Hazretleri. Demek ki o ruh hükmünde olduğuna göre ağacın da bir ruhu var. Nedir o? Çekirdeğin mahiyeti. O ruh çıkınca ağaç vefat ediyor değil mi? Kuruyor. Ağaç kuruyor yani. Nereye gitti? Burudur. Demek ki şu kainat ağacının, bu büyük ağacı bir zihayat, hayat sahibi varlık farz edersek, o hayatın ruhu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ya onun için eğer diyor bu kainatın Peygamber Aleyhisselatü'nün şeriatı çıksa gitse, kainat vefat edecek. Hay isminin tecellisini anlatıyor Üstad Hazretleri. Hem sözlerde, 10. sözün sonunda, hem lemalarda. İsmi Hay bahsinde. Ya, Kur'an ve Peygamberimizi kainatın ruhu ve kainatın aklı olarak değerlendiriyor. Ne zaman ki şeriat-ı Muhammediye yaşanmaz, terk edilir, artık kainatta vefat eder diyor. Kur'an ne zaman insanların elinden manen çıkar, terk edilir, o zaman diyor aklını kaybeden seyyaremiz kafasını bir seyre çarpar, vefat eder. Onun için kainatın hayatını devam ettiren nur, Peygamberimizin nur-u Muhammedisinden alınan ruhtur. Evet. Peygamberimiz ne zaman dünyaya teşrif etmişler? Mevlid gecesinde değil. Nerede şimdi? Her bir insanda o ruhtan bir hisse var mı?
Var.
Var. Aman ya. Peygamberimizin bir ayetten aldığı feyiz ve kemalat diyor 24. sözde. Bir peygamberin umum fuyuzatına denk gelebilir diyor. Peygamberimizin bir ayetten aldığı feyiz. Bir başka peygamberin umum fuyuzatına denk gelebilir. Yani Allah'ın yarattığı Hazreti Muhammed'i anlamakta zorlanıyoruz değil mi? Ya onu yaratanı? Onun için diyeceğiz ki ya Rabbi seni hakkıyla bilemedik. Ey maruf. Sana hakkıyla tesbih edemedik. Sana hakkıyla ibadet edemedik. Ey mabud. Bu itirafımız bir ibadettir, bir marifettir. Bir imandır. Elhamdülillah. İşte o zat tabiri caizse hani bir şey var ya üstadın bir ifade kullanmış. Allah için nakkaş ismini kullanır. Nakşeden nakkaş. Elbette bütün esmasıyla bütün mevcudatı nakşediyor, güzelleştiriyor. Ama diyor o zatın en büyük nakşı Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dır. En güzel sanatı yine Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dır. Elhamdülillah. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse o nur onun aklı olur. Eğer pek güzel şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse Nur-u Muhammed'i onun andelibi olur. Andelip bülbül. Andelibi olur. O bahçenin andelibi. Eğer pek büyük bir saray farz edilirse Nur-u Muhammed'i aleyhissalatü vesselam o sultan-ı ezelinin makar-ı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemaliyesiyle asar-ı sanatına havi olan o büyük saraya, o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur. Ne yapıyor? Bütün insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika sanatları, harikaları ve mucizeleri tarif ediyor. Halkı o saray sahibine, sahibine iman etmek üzere cazibedar, hayret feza davet ediyor. Bununla ilgili 11. sözden bir cümle, bir yere okuyalım. Şimdi Allah-u Teala bu 11. sözde anlatan hakikat şöyle. Nihayet servetler ve hazinetler sahibi, sonsuz maharetler ve kabiliyetlere sahip olan bir zat bir saray yapıyor. O sarayda en antika sanatları diziyor, tanzim ediyor. Bütün güzel maharetlerini sergiliyor. Sonra ahaliyi o saraya davet ediyor. Manzara bu. Sonra ahaliye bir yaver-i ekremini teşrifatçı olarak görevlendiriyor. Burası önemli işte. Burada anlatılan, yani saniyine hangi cihetlerle bu yaratılan mevcudat Allah'ın varlığına işaret ediyor. Allah'ın birliğini gösteriyor. O zatın marziyeti dairesinde, yani razı olduğu şekilde nasıl yaşanır onları gösteriyor. Orayı okuyacağım. Sonra Aktar memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Öyle mi? Evet. Bakın hepimiz bu memleket aleminin her tarafından buna davet edilmişiz. Buna tabi özellikle insanlar giriyor. Cinler giriyor ama melekler de bu alemin sakinleridir. Hatta çok enteresan, yıldızları konuşturan bir yıldıznamede ey insanı boş boğaz, mesela Sema öyle diyormuş. Ey insanı boş boğaz, bizi cami zannetme, biz de varız dermiş gök gürültüsüyle. O da kendine göre konuşuyor yani. Yıldızlar da biz bir taraftan cenneti seyrediyoruz, bir taraftan sizlere bakıyoruz. Bizler aynı zamanda Allah'a secde eden bir kuluz ve aynı zamanda meleklerin birer mescidi derlermiş. Dikkat edin. Ya onlar da aslında secde ediyorlar. Ama onların kendilerine mahsus secdeleri vardır. Onların müvekkil melekleri vardır. Onlar onların ibadetlerini temsil ediler. Onlara girmiyoruz. Ama biz alacağımız dersi alalım. Yani aslında bu kainata okunan bir hutbe-i ezeliyedir. Aslında Allah ismi azamdan, arş-ı azamdan, her ismin azam mertebesinden Kur'an'ı inzal buyurduğu için, Peygamberimiz de o Kur'an'ı, Kur'an'a muhatap olduğu için, Kur'an'ı tebliğ ettiği için aslında kainata okunan bir hutbe-i ezeliyedir. Sadece bulunduğu zamanlara değil. Zaman üstü kelamullah mahluk olmadığı için Allah'ın kelamı zaman üstü, mekan üstü. Evet. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yaver-i Ekremine Aleyhisselatü Vesselam sarayın hikmetlerini, yani bu kainat sarayının hangi nedenlerle yaratıldığını, hangi maslahatlar için yaratılmış, sonra hikmetlerini ve müştemilatının manalarını, Allah Allah, bu da, bunlara biz Esma-i İlahiye diyoruz, müştemilatının manalarını. Bizim memlekette birisi, biraz sohbeti yumuşatalım. Memlekette birisi şöyle şey elde almış gazeteyi ama ters tutmuş. Adam okuma yazması yok. Ters, öyle bakmış. Ya bunda bir şey yokmuş demiş. Okuma yazma bilmiyor. Ters tutmuş. Yani oradaki şekiller aslında bir mana ifade ediyor. Değil mi? Ama onu bilmiyor. Bakın bizim en çok yabancı olduğumuz dil herhalde Japoncadır. Çincedir. O dile epey yabancı. Bize resim gibi geliyor. Tam resim gibi veya bazı şifreler gibi geliyor. Ama onlar bir mana ifade ediyor, değil mi? Arapçayı da bilmeyen kardeşlerimiz onlar da böyle bakıyorlar. Ne var acaba burada diye. Ama o da bir mana ifade ediyor. Şimdi demek ki her harf bir mana ifade eder. Harflerden meydana gelen her kelime bir mana ifade eder. Kelimelerden meydana gelen her cümle bir mana ve cümlelerden meydana gelen her kitap bir mana. Şu halde şu kainat kitabının cümleleri, kelimeleri, harfleri ve hatta noktaları da bir mana ifade eder. Ne mana ifade eder? Bunu Peygamberimiz tarif ediyor. Peygamberimizin şahsiyeti manevisi devam ediyoruz. Yani kopmuş değiliz. Peygamberimizin manevi şahsiyeti işte bunlar. O zaman bir Müslüman da Peygamberimizin temsil ettiği bu manevi şahsiyetine ne kadar sahip çıkarsa o kadar insan oluyor. O kadar iyi adam oluyor. O kadar Allah'ın iyi kulu oluyor. O kadar Peygamberimizin ümmeti oluyor. Yani bunları anlatmaktan bahsettiğimiz, ya böyle bir hayret ederim de, ne kadar büyük Peygamber ümmetiyiz diyelim de, hayret ederim falan değil, o değil sadece. Elbette hayret edeceğiz. Ama biz de hiç olmazsa o manadan, o güzellikten az da da olsa hissedar olmaya çalışacağız inşallah. Böyle mübarek günün hürmetine, böyle güzel derslerin inşallah hürmetine Cenab-ı Hak nasip eder. Şimdi manalarını bildirecek, onu üstad ve tarif edici tayin edecek. Ta ki sarayın sanini, bu da önemli, sarayın sanini, sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin. Ne diyormuş? Bir tanesini okuyalım. Ey ahali! Şu kasrın meliki olan seyyidimiz, şu sarayın sahibi olan efendimiz, Allah. Bir yerde gördüm, seyyid Allah'tır. Birisi dedi ki, ya üstadımız dedi, peygamberimiz Allah-u Teala için seyyid diyor. Evet. Evet, seyyid Allah'tır hakikat manasında. Mesela kerim de Allah'tır hakikat manasında. Bizler onun kereminden verdiği kadar cömertiz. Hay Allah'tır. Bizler hay isminden verdiği kadar hayat sahibiyiz. Bizim hayatımız zatımızdan değil, ondandır. Bizim cömertliğimiz zatımızdan değil, ondandır. Ha, bizim efendiliğimiz de zatımızdan kaynaklanmıyor, ondandır. Hakiki seyyid Allah'tır. Bütün güzellikler, kemalat O'nundur. Peki, yaratılmışlardakiler O'ndandır. Allah Allah. Onun için Seyyidimiz tabirini kullanıyor. Üstad Hazretlerinin ifadeleri hep şeylere dayanıyor. Hadisleri, ayetleri, onların içindeki hazinelerden bize çıkarıp veriyor. Ya ne diyor? Bu şeylerin izharıyla, bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Bize kim tanıtıyor Allah'ı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın ne demişti burada? Allah'ı bize tarif eden üç büyük külli marif var. Biri Hatemül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'dır demişti ya. Evet. İşte Peygamberimiz bize Allah'ı tanıtıyor. Allah bu kainattaki şeyi yaratmakla kendini bize tanıttırmak istiyormuş. Sinekten, böcekten bahseden Kur'an, sinekten, böcekten bahseden bir müfessir bu vesileyle Kur'an'ı taklit etmiş olur. Bazen duyuyoruz da ya bu sinekten, böcekten de bahsetmek nereden falan. Ya. İnekten de bahseder Allah. Dağlardan da bahseder. Hücreden de bahseder. Anne rahminde insan yaratılışından da bahseder. Ama bunların hepsi yıldızlardan da bahseder. Dillerimizin farklı olmasından da bahseder. Renklerimizin farklı olmasından da bahseder. Hatta parmak uçlarımızdaki izlerin de farklı olmasından bahseder. Bahseder. Bu Allah'ın adetidir. Adetullah'tır. İşte Peygamberimiz Kur'an'ın bunları bize bahsetmesiyle Allah'ın tarif edildiğini, yani bu mevcudatı yaratan Allah böyledir. Bütün insanları tek tek mühür koyar. Hiçbirini diğerine benzetmez. Hatta parmak uçlarına, hücrelerine, genetiklerine varıncaya kadar. Öyleyse bunları tek tek ayrı ayrı yaratan ne olmalı? Tek olmalı. Sonsuz kudret sahibi olmalı diye bu ahaliye, bu mevcudatın pencerelerinden Allah'ı tarif ediyor. O aziz üstad. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam. Bediüzzaman Hazretlerine biz üstad diyoruz. Ama o diyor ki üstad-ı mutlak, muktedai kül, rehber ekmel Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'dır. Diğerlerin üstadlıkları ondan gelir. Diğerlerin imamlığı ondan gelir. Diğerlerin seyyidliği ondan gelir. Hakeza. Elhamdülillah. Bütün, zira o la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, kendinden sonra gelen bütün evliyalar, kendinden önce geçen bütün peygamberler, hatta sağ ve sol tarafında, ön, arka, alt, üst tarafında olan bütün mevcudat, onun zikrine hep beraber beraber mizinet la ilahe illa hu diyorlar. Biz de hep beraber Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyelim. Elhamdülillah. Ve inşallah o Allah'ın rızası istikametinde bir hayat sürelim. Sadakte ve bil hakkı natakte derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddeaya parmağı karıştırsın. Tabi Risale-i Nur'un değişik yerlerinde besmelenin besmele çekmek nedir? Allah'ın rahmetine mazhar olmanın yolu nedir? Allah'a hakiki bir kul olmanın yolları nedir? Soruları sıralayabiliriz. Yüzlerce, her birisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Peygamber Aleyhisselam'a uymaktır. Şeriat-ı Muhammediye tatbiktir diye hep oraya getirir meseleyi. Mesela Bismillah'ın rahmet noktasından bir nuru anlatır. İşte o rahmete ulaşmanın yolu Muhammed-i Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır der. Hemen. İşte Allah'ı razı etmenin yolu Hazreti Muhammed'e uymaktır der. Dolayısıyla bu peygamberimizi böyle anlatmanın gayesi de peygamberimize uymak içindir. Peygamberimizi sevmenin yolu da peygamberimize uymak içindir. Tabi ya. Peygamberimizin yolundan gitmeyenlere hakiki ehl-i beytten olmadığı gibi diyor. Yani peygamberimizin soyundan gelmiş ama peygamberimiz yolundan gitmiyor. O ehl-i beytten değildir diyor. Üstad Hazretleri. Hakiki ehl-i beytten olamaz diyor. Ya. Mesela her namazda Esselamu aleyke eyyühen nebi derken Müslüman peygamberimizle biatını yeniliyormuş. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah. Milyon kere milyon kere sana salat ve selam olsun ey Allah'ın elçisi derken de biatını tazeliyor. Ben verdiğim sözde duruyorum ya Resulallah. Senin getirdiklerini kabul ediyorum ya Resulallah. Namazımı kılmakla bunu bak gösteriyorum fiilen ya Resulallah. Günahlardan sakınmakla bunu gösteriyorum. Senin hayatını tatbik ederek gösteriyorum ya Resulallah diye biatını tazeliyormuş. Evet. Ders biraz uzadı ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedenen, tekrar ifade ediyorum, dünyaya teşriflerinde meydana gelen harika haller var. Onlardan birkaç tanesini okumak istiyorum, izin verirseniz inşallah. Eskiden büyük zatlar Şifa-i Şerif gibi Kadı İyaz'ın, Belair-i Nübüve gibi bazı zatların, Peygamberimizin mucizelerini anlattığı kitapları çoğu okurlarmış. Misal, adamın bir rahatsızlığı var gözünde. Maddi şifayı arıyor. Allah'ın yeryüzünde yarattığı eczahane-i kübradan doktorların çıkarıp da buldukları ilaçları kullanıyorlar kendi asırlarında. Ama ayrıca Peygamberimizin mübarek eliyle yaralı gözlere sürdüğü mucizeleri de okurlarmış. Ta ki bu mucize senin mübarek o elçinin mübarek elinin temas ettiği o göz nasıl diğer gözden daha güzel olduysa anında şifa bulup o zatın bu mucizesinin hürmetine benim gözümü de şifa ver Allah'ın manasında o mucizeyi okurlarmış. Veya bir başkası işte bir susuzluk var, bir kıtlık var, yağmur bekliyorlar, Peygamberimizin yağmur mucizelerini okurlarmış. Parmaklarından 10 musluklu çeşme gibi yağmur akıtan mucizelerini, duasıyla rahmet gönderilen mucizelerini okurlarmış. Ta ki o mucizelerin hürmetine Allah bize rahmet göndersin diye. Şimdi biz de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dünyaya teşrif ettikleri gece meydana gelen harika olayları okuyarak, bu harikaları okuyarak, buradaki hastalıkların tedavi edildiği gibi günümüzün manevi hastalıklarının da tedavisine birer vesile eylesin Cenab-ı Hak. İfade edebildim mi bilmiyorum. Evet inşallah. Peygamberimizin peygamber olmasından önceki meydana gelen harikalar da Peygamberimizin peygamberliğine birer mucizedir. Onlar da peygamberliğine birer delildir yani. Bunlara irhasat deniyor. Peygamber olmadan önceki, mesela peygamberinden önce Tevrat, Zebur, İncil gibi O kitaplarda geçen peygamberimizin peygamberliğine işaret eden hadiseler de aynı zamanda birer mucizedir peygamberimizin. Gelecekten haber veriyorlar. Kimden? Peygamberimizin geleceğinin haber veriyorlar. Dolayısıyla peygamberimizin veladeti gecesinde, dünya teşrif ettikleri gecede peygamberimizin vesilesiyle meydana gelen harika olaylar da birer mucizedir peygamberimizin. İnşallah bunu bir okuyalım. Veladet-i Nebevi gecesinde hem annesi hem annesinin yanında bulunan Osman İbni As'ın annesi hem Abdurrahman İbni Avf'ın annesinin gördükleri azim bir nurdu ki üçü de demişler. Veladeti anında biz öyle bir nur gördük ki o nur maşrık ve mağribi bizi aydınlattırdı. Aslında Peygamberimizin dünyaya gelmesinin bu nurun aydınlanmasını kitaplarda duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür veya yıldızı doğdu Muhammed'in aleyhissalatü vesselam diye bu nuru hissetmişler. O yıldızdan kasıt bu da olabilir. Yani büyük bir nurun inkişaf ettiğini o esnada fark etmiş birçok insanlar. Hatta bazı Yahudi alimleri gidip Yahudi mahallelerinde sormuş. Bugün sizin çocuklarınız, sizin evlerinizde dünyaya gelen çocuk var mı diye. Yok demişler. Sorun bakalım nerede? Demişler Kureyş'ten falanın çocuğu dünyaya geldi peygamberimiz için. Demiş ey Yahudiler yazıklar olsun size. Kaybettiniz demiş. Aynı zaman peygamberi sizden gelmedi. Kureyşlerden geldi diye. Şimdi peygamberimizin teşrif ettikleri gece bu nur aslında o nur Muhammedi'den gelen nur. Demek ki bu nur kainatı ışıklandırdığı gibi küre-i arzı da doğudan batıya ışıklandıracak nuruyla. Işıklandırmış mı? Evet. Küre-i arzın yarısını diyor üstadımız. Nev-i Beşer'in beşten birisini nuruyla kaç asırdır? 15 asırdır ışıklandırıyor. Ve ışıklandırmaya da devam ediyor. Aslında dünya geldiği gece hem onun gelmesine bir mucize, peygamber olacağına hem de aynı zamanda o zatın yapacağına bir işaret. Ne yapacak? Yeryüzünün nuruyla, İslam'ın ve imanın nuruyla aydınlatacak. İkincisi o gece Kabe'deki sanemlerin çoğu başı aşağı düşmüş. Sonra ne yapıyor peygamberimiz? Geliyor, putperestliği kaldırıyor. Nerede kaldırıyor önce ama? Önce kalplerde kaldırıyor. Ruhlardan kaldırıyor. İnançlardan kaldırıyor. Sonra o Mekke'nin insanları kendileri o putları yıkıyorlar. Değil mi? Demek ki o dünya gelecek zat putperestliği de kaldıracak. Putların yıkılmasının işareti. Meşhur Kisra'nın eyvanı yani saray meşhuresi o gece sallanıp inşikak etmesi ve 14 şerefesinin düşmesidir. Bunu sormuşlar. O günün Şık ve Satih isminde kahinleri varmış. Enteresan. Şık adam yarım adam sanki diyorlar. Bir gözü var. Bir ayağı var, bir kolu var. Tam yarım adam. Enteresan, uzun da yaşamış. Bir tanesi de böyle bir etten meydana gelip bir varlık torba gibi taşırlarmış adamı. Gözü, neyse kafası göğsünün içerisinde böyle bir acayip bir varlık. Bunlara sormuşlar bu neyin nesidir diye. O demiş ki ahir zaman peygamberi sizin bundan sonraki 14 tane kralınızdan sonra İran'ı fethedecek demiş. 14 tane sarayın surları yıkılmış ya, eyvanı yıkılmış ya. Hakikaten 14.sünden sonra İran Müslümanlar eline geçiyor. Kisra. Demek ki o zat hem ahir zaman peygamberi olduğuna delil oluyor o hal hem de bu zat istikbalde buraları. Bunları niye okuyoruz? Biz de inşallah bu mucizelerin hürmetine o nur-u Muhammedi yeryüzüne tekrar yayılır ve yeryüzünü aydınlatır. Ve inşallah Allah'ın izni olmayan şeylere mukaddesat verenlerin şeyleri yıkılır. Sadece Allah'ın mukaddes saydığı şeyler mukaddes sayılır. Evet, ateşperestlik vardı biliyorsunuz. Daha başka şeyler vardı. Devam ediyor. Veladet gecesinde mecusilerin devam ediyor. Sava'nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması. Denize tapıyorlarmış adamlar. Enteresan. Ben ne insanlar, denize taparım bir adam, ben tapacaklarına kanaat getiriyorum. Yani bir adam denize tapar mı? Tapar. İneğe tapar mı? Tapar.
Balık var
mı? Niye? Bunun bir kaynağı var çünkü. Aslında bunun bir arka planı var. Hani arka plan diyorlar ya. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde anlatılan bir hadise var. Mısırlıların, özellikle Mısır'dan yeni ayrılmış olan Yahudilere karşı Allah'ın onların bir inek kesmesini istemesi. Mısır kumistandır diyor. Değil mi? Kum. Yani kumdan meydana gelmiş bir ülke. Bir çöl. Cehennem numun. Sanki cehennemi andıran ateş, nar gibi bir ülke. Ama o kumdan meydana gelmiş, cehennemi andıran o çölün ortasında, cehennemin tam ortasında tabiri caizse, cennet gibi bir saha yaratmış Allah. Değil mi? Nil mübarek ile onun etrafında muhteşem bir manzara. Burada bir de dikkat edin. Şimdi adam bu Nil'in Allah'ın bir ihsanı olduğunu intikal edemeyip oradan irtibatını kesse yavaş yavaş Nil'e tapmaya başlıyor. Nil çekilse rızık gidiyor.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.